Ayrım 10, Yüzler ve Maskeler, Ateş Anıları 2, Eduardo Galeano, sayfa 93. 1795, Montego Körfezi, Savaş Araçları. Küba köpekleri ünlerini hakkıyla kazanmışlardır. Bu köpeklerle Fransızlar Haiti dağlarında nice kaçak sihayı izleyip yakalamışlardır. Küba köpekleri aynı zamanda Nikaragua sahillerinde 3 İspanyol alayını ortadan kaldıran miskito kızılderililerini de yenik düşürmeye de yetmişlerdi. Jamaika'daki İngiliz toprak sahipleri Albay William James Coerle'i Küba'ya gönderiyorlar köpek almaya. Meclis adanın ve adalıların can güvenliğinin buna bağlı olduğunu ileri sürüyor. Köpekler savaş aracıdır. Asyalılar savaşlarında fil kullanmıyorlar mı? Büyük çiftlik sahiplerinin yürüttüğü mantığa göre Avrupa'nın en uygar ve kibar ulusu olan İngilizler de düşman piyadelerini at üstünde kovalıyorlar ya. Öyleyse kaçak kölelerin izini bulmakta köpekler neden kullanılmasın? Hem zaten kara adamlar köpeklerden daha vahşi olduğuna göre. Albay Quarrel Küba'da aradığını buluyor. Dona Maria Ignacia de Contreras y Justiz'in yardımları sayesinde. Bu bayan San Felipe ve Santiago Markizi, Castile Kontesi'dir. Behuka'nın sahibi ve hanımı askerler ve köpekler Mercury uskunasıyla denize açılıyorlar. Montego Körfezi'nde alacakaranlığın sisleri. Köpekler Jamaika'ya varmışlardır. Anında sokaklar boşalıyor, kapıları sımsıkı örtülüyor. 40 Kübalı korucu meşale ışığında sıraya giriyor. Her biri kemerine zincirle bağlanmış, zincirlerini zorlayarak yürüyen dev boyunda 3 köpeği gütmektedir. 1795 Havana. Galileli isyancı gün gelip köle kahyası olacağını hiç düşünmüş müydü? Küba'nın büyük şeker kamışı çiftliklerindeki kölelerin ihmal edildiği söylenemez. Efendileri onları çalıştırarak ruhlarını selamete kavuşturup bu ölümlü dert dünyasında geçirecekleri süreyi kısaltmış oluyor. Keşişler de onları cehenneme gitmekten kurtarıyorlar. Kilise şeker ürününün %5'ine karşılık kölelere Tanrı'nın onları köle olarak yarattığını öğretiyor. Bedeni tutsak ama ruhun özgür olduğunu, günahsız ruhların beyaz şeker gibi Arafat'ta lekelerden arınıp ağardıklarını ve İsa peygamberin her şeyi gözleyip değerlendiren, ödül ve ceza biçen, zararları gideren yüce kahya olduğunu öğretiyor. Zaman zaman İsa peygamber yalnızca kahya olmakla kalmıyor, efendinin kılığına da bürünüyor. Casa Bayona kontu mübarek perşembe gecesi 12 kara adamın ayaklarını yıkıyor, onları sofrasına alıyor, yemeğini onlarla paylaşıyor. Köleler şükranlarını onun şeker fabrikasını ateşe vererek dışa vuruyorlar ve 12 kara kelle bir sıra mızrağa geçirilmiş olarak şeker kamışı tarlalarının önüne diziliyor. 1796 Ouro Preto, El Alejandrino. El Alejandrino küçük kötürün bolluklar yaratıcısı, yontularını elsiz kolunun kütüğüyle yapıyor. Brezilya'nın maden bölgesindeki en yüce güzelliklerin yaratıcısı, iğrenç biçimde çirkindir. Satın aldığı kölelerden biri böylesine ürpertici bir efendiye hizmet etmemek için kendini öldürmeye kalkışmıştı. Hastalığı cüzzam frengi ya da esrarengiz bir lanet, küçük kötürümü lokma lokma yiyip bitirmekte. Hastalığın etinden kopardığı her lokma ete karşılık, o dünyaya tahta ve taştan yeni harikalar armağan ediyor. Congo Chas de Campo'dakiler onu bekliyorlar. Bu işin altından kalkabilecek mi acaba? 12 peygamberi taştan yontup mavi göklerin en mavisine doğru yükseltmeye gücü yetecek mi? Tanrı'nın sevgisini ve öfkesini önceden haber vermiş olanlar, yaralı hayvanları simgeleyen azap dolu danslarını yapabilecekler mi? Onun bütün bunlara yetişecek kadar ömrü kaldığına kimse inanmıyor. Ouro Preto sokaklarında onu yüzü kukuletasının altına gizlenmiş olarak köleler taşıyor. Keskiyi elinden arta kalan yumruya köleler bağlıyor. Yüzüyle bedeninin harap durumunu yalnızca onlar görüyor. Bu acibeye yalnızca onlar yaklaşıyor. Antonio Francisco Lisboa, El Alejandrino ufalanıp gitmektedir ama hiçbir sokak çocuğu ona tükürmeyi aklından bile geçirmiyor. 1796 Mariana, Ataide. Manuel Costa Ataide, El Alejandino'nun tahta oymalarına altın yaldız ve renk renk boyalar sürüyor. Oysa kendisi de ün sahibi bir ressamdır. Kiliselerde yaptığı resimlerle cenneti yeryüzüne indirmektedir. Çiçek ve bitkilerin doğal boyalarını kullanarak Meryem Ana'ya buralı bir kadın olan Maria do Carmo'nun yüzünü veriyor. Varlığından güneş ve yıldızlar fışkıran Esmer Madonna. Sonra göz kapakları ve dudakları iyice etli olan kabarık saçlı, ürkek ya da hınzır gözlü küçük melek çalgıcılar ve şarkıcılar da çiziyor. Bu kırma melekler onun çocuğudur. Meryem de çocuklarının anası. Mariana'daki San Francisco Kilisesi'nde kentin kurtları kuzulara dönüştürmüş olan koruyucu evliyası Assisi'yi Afrikalı yüz çizgileri belirliyor. Onun yanı başında da deli kadınları andıran yüzleri ve sahici saçlarıyla beyaz ermişler duruyor. 1796 São Salvador de Bahia. Gece ve kar. Kırma aşık seks alemleri umduruyor. Beyaz kadınsa toplumsal saygınlık. Beyaz bir eş edinebilmek için kırma kendini beyazlaştırmak zorundadır. Çok parası varsa alnından köle ninesinin lekesini silen, ona kılıç takıp şapka ve deri potin giymek, ipek şemsiye taşımak hakkı veren bir takım kağıtlar satın alabilir. Torunlarının salonlarında yüzleri kızarmadan duvara asabilecekleri bir portresini de yaptırabilir. Brezilya'ya öyle ressamlar gelmiş ki tropik modellere Avrupalı görünümü vermeyi beceriyorlar. Aile büyüğünün yüzü oval altın çerçeve içinde duruyor. Pembe tenli, düz saçlı, ciddi ve tetik bakışlı bir adam. 1796 San Mateo, Simon Rodriguez. Fare kulaklar, kırmızı bir burun, faraş gibi bir ağız. Genç yaşta kelleşmiş başını örten takkeden kırmızı bir püskül sarkıyor. Kaşların üstüne kaldırılmış gözlüğün o mavi heves dolu fıldır fıldır gözlere pek yararı yok. Kendine Rodriguez adını seçmiş olan Simon Carreño gezdiği yerlerde acayip doktrinler telkin ediyor. Bu Russo okuru okulların halka ve melezlere açılması, erkek ve kız çocukların aynı sınıflarda okumaları gerektiğini ve bol bol beyefendi ve keşiş yerine marangoz, inşaat ustası ve demirci yetiştirmenin ülke için daha yararlı olacağına inanıyor. Öğretmen Simon'la öğrenci Simon, Simon Rodriguez 25 yaşındadır. Ve Simon Bolivar, Venezuela'nın bu en zengin yetimi, büyük çiftlikler ve malikanelerden oluşma bir mirasa konmuş olan 1000 tane kara kölesi bulunan çocuk 13 yaşındadır. Caracas'tan çok uzaklarda öğretmen çocuğa evrenin gizlerini açıyor ve ona özgürlükten, eşitlik ve kardeşlikten söz ediyor. Onun için çalışan kölelerin çetin yaşamını gözlerinin önüne seriyor ve unutma beni çiçeğine aynı zamanda Myosotis palustris dendiğini öğretiyor. Tayın nasıl kısrağın karnından doğduğunu, kakao ve kahve bitkilerinin yaşam döngülerini nasıl tamamladıklarını gösteriyor. Bolivar yüzücü, dağcı ve binici olup çıkıyor. Dikiş dikmesini, iskemle yapmasını, Aragua göklerindeki yıldızları tanımasını öğreniyor. Hocayla çömez diledikleri yerde kamp kurarak Venezuela'yı boydan boya dolaşıyor ve kendilerine can vermiş olan ülkeyi yakından tanıyorlar. Fener ışığında Robinson Crusoe'yu ve Plutarch'ın hayatlarını okuyorlar. 1799 Londra, Miranda. Francisco de Miranda Venezuela'dan ayrılalı 30 yıl oluyor. Kendisi Cadiz'deyken mason olmuş ve Amerika'nın bağımsızlığı için silah ve para bulmak amacıyla bir Avrupa yolculuğuna çıkmıştı. Bir sihirli halı üstünde saraydan saraya dolaşmıştı. Yanında flütünden, yalancı kont ünvanından ve sayısız takdim mektuplarından başka eşya yoktu. Krallarla yemek yedi, kraliçelerle yattı. Fransa'da devrim onu general yaptı. Parisliler onu bir kahraman olarak göklere çıkarırken Robespierre vatan haini olarak suçladı. Miranda da kellesini kurtarmak için yalancı bir pasaport, bir peruk ve siyah gözlükle Manş denizini geçerek Londra'ya gitti. İngiliz hükümetinin başkanı William Pitt onu makam odasında kabul ediyor. General Abercrombie'yi de çağırıyor, yere serilmiş dev bir harita üstünde dört ayak olup emeklerken konuşuyorlar. Miranda İngilizce. Şurası açıkça anlaşılmalıdır ki bütün bunlar bu toprakların özgürlük ve bağımsızlığı uğruna yapılacaktır. Aksi durumda gözlerini tavana dikip İspanyolca konuşmaya başlayarak alçaklık olur. Abercrombie başını sallayarak özgürlük ve bağımsızlık. Miranda, 400 askerle 6 savaş gemisi istiyorum. Parmağıyla haritayı gösterir. İşe kara kasa saldırmakla başlamalıyız. Sonra da, Pitt, gücenmeyin, açık konuşacağım sizinle. Ben İspanya'nın baskıcı hükümetini Fransa'daki iğrenç sisteme yeğ tutarım. Miranda gözlerini yumarak İspanyolca fısıldar. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Düşmanımın düşmanı be... Pitt, ben Amerikalıları böyle bir ihtilalin felaketlerine sürüklemek istemem. Miranda, kaygınızı anlıyor ve paylaşıyorum ekselans. Ben de bu yüzden sizin dostluğunuzu istiyorum ya, Fransız özgürlüğünün korkunç ilkelerine karşı birlikte savaşabilelim diye. Haritanın başına döner. Caracas kolayca düşecektir. Abercrombie, peki ya renkli derililer silaha sarılırlarsa, iktidarı ele geçirirlerse Haiti'deki gibi... Miranda, benim ülkemde özgürlük bayrağı uygar gelenekli insanların elindedir. Platon'un kendi cumhuriyetine uygun görülebileceği nitelikte kimseler. Elini Santa Fe eyaletine doğru kaydırır. Üçü de gözlerini Cartagena limanına dikerler. Abercrombie, zora benziyor. Miranda aşılmaz görünüyor ama ben savunmanın son derece zayıf olduğu bir yer biliyorum. Hisar'ın sağ kanadında. Miranda Rus çariçesi Katerina'yı düşlüyor. Kimi geceler çok geç saatlerde Miranda St. Petersburg'a dönüyor ve Katerina'yı kış sarayının mahrem odalarında hayal ediyor. İmparatoriçenin giysisinin binlerce genç Nedime tarafından havaya kaldırılan o sonsuz eteği nakışlı ipekliden bir tüneldir. Miranda bu tünele var hızıyla dalıyor ve sonra bir dantel denizine gömülüyor. Alev alev yanarak bekleyişe geçmiş olan o bedene kavuşmak için Miranda altın kopçaları, inci dizilerini çözüyor, hışır hışır kumaşlar arasından kendine yol açıyor. O geniş kabarık eteğin altındaki kaslağın telleri etini tırmalıyor. Ama o bu engeli aşarak iç eteklerin birincisine ulaşıyor ve bunu bir çekişte çıkarıyor. Altında bir iç etek daha buluyor, bir tane, bir tane daha, sedef kayganlığında sayısız iç etekler. Miranda bu soğan kabuklarını hevesi giderek azalan parmaklarla soyuyor, soyuyor ve büyük bir çabayla en son iç etekliği de yırtıp attığı zaman karşısına korse çıkıyor. Bir kemerler, kopçalar, şerit ve düğmeler ordusunca savunulan aşılmaz bir burç. Ve bu arada haşmetli hatun o yorulmak bilmeyen et inil diyerek yalvarıp duruyor. 1799 Kumana. Katır üstünde iki bilge. Yeni dünya biraz önce Kumana'da karaya çıkmış olan iki Avrupalının gözlerine sığmayacak kadar büyük. Irmak kıyısındaki liman güneşle tutuşmuş pırıl pırıl, taş surların yanında beyaz kereste ya da bambudan yapılma evler. Geride de yeşil deniz, yeşil kıyı, ışıyan körfez. Hepsi de gerçekten yepyeni, hiç kullanılmamış, görülmemiş. Flamingoların tüyleri, pelikanların gagaları, 20 metre boyunda Hindistan cevizi ağaçları, kocaman kadifemsi çiçekler, mantar ve yaprakla sıvalı ağaç gövdeleri, timsahların sonu gelmeyen uyuklaması, sarılı kırmızılı gök mavili yengeçler. Ilık kumların üstünde çırılçıplak uyuyan kızılderililer var. İşlemeli bez giysiler içinde çıplak ayaklarıyla bastıkları yeri okşayan kırmalar var. Burada yitik iren bağının orta yerinden insana yasak meyve sunmayan hiçbir ağaç yok sanki. Alexander von Humboldt ve Aim Bonpland ana plazaya bakan bir ev kiralıyorlar. Teleskoplarını koyabilecekleri güzel düz bir damları var. Bu damdan yukarı bakarken bir güneş tutulması ve bir meteor yağmuru, kızgın göğün gece boyu ateş püskürtmesi görüyorlar. Aşağı baktıkları zamansa Kumana pazarına yeni getirilen zencilerin ağızlarını açıp inceleyen köle alıcılarını. Bu evde yaşamlarının ilk zelzelesini yaşıyorlar ve sonra yöreyi keşfe çıkıyorlar. Eğrelti otlarıyla nadide kuşları sınıflıyorlar. Kadını hastalanınca memelerinden mis gibi süt gelerek 5 ay oğlunu emziren Francisco Loyano'yu aramaya çıkıyorlar. Humboldt'la Bonpland daha sonraları güneydeki yüksek topraklara doğru yola çıkıyorlar. Araç gereçleri yanlarındadır. Pusula, sekstan, termometre, higrometre, magnetometre. Çiçek kurutmak için kağıt, kuşlara, balık ve yengeçlere otopsi yapmak için neşter, gördükleri harikaların resmini yapmak için mürekkeple kalem getiriyorlar. Ağır yük tutan araç gereçleriyle birlikte katır sırtında yol alıyorlar. Siyah silindir şapkalı bir Alman ve doymak bilmez büyülteciyle bir Fransız. Amerika'nın ormanlarıyla dağları şaşkın, bu iki tımarhane kaçkınının önünde açılıyor. 1799 Montevideo. Yoksulların babası. Plata Irmağı'nın bu kıyısında Francisco Antonio Maciel ilk et tuzlama tesisini kurmuştur. Sabun ve mum fabrikası da onundur. Akşam saatinde bir elinde meşale, öteki elinde merdivenle Montevideo sokaklarını dolaşan fenerci Maciel'in mumlarını yakıyor. Tarlalarını gezmediği zamanlarda Maciel et fabrikasında Küba'ya, Brezilya'ya göndereceği kurutulmuş etleri gözden geçiriyor. Ya da rıhtımlarda ihraç ettiği derileri denetliyor. Ermiş adları taşıyan gulet teknelerine çok zaman körfez dışına kadar eşlik ediyor. Montevideolular yoksulların babası diyorlar ona. Çünkü Maciel Tanrı'ya terk edilmiş hastalara yardım etmek için mucize kabilinden daima zaman buluyor. Bu sofu adam kurmuş olduğu parasız hastane için her zaman her yerde bağış topluyor. Paskalya bayramını Miguelete Irmağı'nın ağzındaki kışlada geçiren siyahilere görmeye gitmeyi de savsaklamıyor. Gemilerinin Rio ve Havana'dan getirdiği her kölenin asgari fiyatını kendisi saplıyor. Dişleri eksiksiz olanlar 200 pezoya satılıyor. Duvarcılık ve marangozluk sanatını bilenlerse 400 pezoya. Sığır etini insan etiyle değiş tokuş etmekte uzman olan Maciel, Montevideo'daki iş adamlarının en önemlisidir. 1799 Guanajuato. Egemen sınıfın yaşamı, tutku ve uğraşları. Can çekişmekte olan yüzyıl boyunca Guanajuato ve Zacatecas'taki maden sahipleri soyluluk ünvanları satın alıp durmuşlar. 10 maden sahibi kont, 6'sı da marke olmuş. Onlar aile ağaçlarını dikip başlarında peruk deneye dursun, yeni bir iş yasası onların işçilerini ücret tutsaklarına dönüştürmektedir. 18. yüzyılda Guanajuato altın ve gümüş üretimini 8 kat arttırmış. Bu arada paranın sihirli değneği Meksiko City'den 7 tüccara da dokunmuş. Kuzey İspanya dağlarından gelme birer tarım işçisi olan bu kişiler de marki ve kont olup çıkmışlar. Aristokrat saygınlığı kazanmaya hevesli olan kimi maden sahipleri de tüccarlar, ünvanla birlikte toprakla satın alıyorlar. Meksika'nın her köşesine yayılan hasiendalar, kızılderili toplumların dededen kalma yurtlarını yutuyor. Kimi kişiler de tefecilik yapmayı yeğliyorlar. Örneğin faizci Jose Antonio del Mazo az rizikoyla çok para kazanıyor. Dostumuz Mazo diye yazıyor Francisco Alonso Teran. Guanajuato'da en çok iş yapanlardan biri. Tanrı uzun ömür nasip ederse tüm kenti karnına sokabilir. 1799 Kraliyet Kenti Chiapas. Tamemeler. Chiapas valisi olan Agustin de las Cuentas Zayas, Guatemala güzergahında Tulija Irmağı ile komitan arasında yeni bir yol tasarlıyor. Gereken malzemeyi 1200 tamame taşıyacak. Tamame yani iki ayaklı katırlar, 75-80 kilo yük taşıyabilen kızılderililerdir. Alınlarına urganla bağlanmış olarak sırtlarında muazzam yükler, koltuğa oturmuş insan bile taşırlar ve böylece yüksek dağlardan ve uçurum kenarlarından geçerler. Bir ayakları hayatın içinde, öteki dışında. 1799 Madrid, Fernando Tupac Amaru. Sokakta birileri gitar tellerinden iniltiler koparmakta. İçeride Fernando Tupac Amaru ateş nöbetleriyle titriyor ve ağzından kar sızdığını düşleyerek ölüyor. Peru'nun büyük önderinin oğlu 30 yaşını bulmuyor. 5 parasız, hapis ve sürgünde geçen kısa ömrünü Madrid'de noktalıyor. 20 yıl önce boşanan sağanakla Cusco'nun ana plazasını sel götürmüştü. O gün bugündür dünyaya yağan yağmur dinmedi. Doktor Fernando'nun melankoliden öldüğünü söylüyor. 1800 Apure Irmağı, Orinoco yolunda. Amerika kendi güneşleriyle tutuşup başı dönmüş yalazlı bir fırıldak gibi çevrilmekte. Dev ağaçlar ırmakların üstünde kavuşuyor ve gölgelerinde iki bilgenin kanosu ışıl ışıl süzülüyor. Kanonun peşi sıra kuşlar geliyor, aç tatarcık ve sivrisinek sürüleri. Humboldt'la Bonpland kumaş ve deriden geçerek kemiğe işleyen bu mızraklara karşı kendilerini aralıksız tokatlarla savunuyorlar. Bu arada Alman elleri olan şişman manate balığını, yılan balığındaki elektriği ve piranaların dişlerini incelerken Fransız da bitki toplayıp sınıflandırıyor. Timsahların boyunu ölçüp yaşını hesaplıyor, birlikte haritalar çiziyor, suyun ısısıyla havanın basıncını ölçüyor. Kumdaki Mikayla salyangoz kabuklarını inceliyor, Orion küme yıldızının gökte çizdiği yolu gözlemliyorlar. Amerika'nın onlara bütün bildiklerini anlatmasını istiyorlar ki burada tek bir yaprak, tek bir çakıl taşı bile dilsiz değil. Araç gereçlerini indirerek ufak bir koyda konaklıyorlar. Sivrisinekleri uzakta tutmak için ateş yakıp yemek pişiriyorlar. Birden köpek bir jaguarın yaklaştığını haber vermek istercesine havlayarak koşup Bonpland'ın bacakları arasına siniyor. Humboldt'un omzunda taşıdığı tukan kuşu tedirgin hasır şapkayı gagalıyor, çalılar çatırdıyor ve ağaçların arasından çıplak bir adam çıkıyor. Bakır ten, kızıl derili yüz, Afrikalı saç. "Topraklarımıza hoş geldiniz beyler." Onları eğilerek selamlıyor. "Don Ignacio, emrinizdeyim." Don Ignacio bilginlerimizin yaktığı uyduruk ateşe bakıp burun kıvırıyor. Ateşte bir kapibara faresi kızarmaktadır. "Kızılderili yemeği," diyor Don Ignacio dudak bükerek. Sonra yabancıları okla yeni vurulmuş nefis av eti yemek üzere kendi evine çağırıyor. Don Ignacio'nun evi ırmağın oldukça yakınında ağaçlar arasına gerilmiş 3 ağdan ibarettir. Burada kendisi konuklarına kendisi kadar çıplak olmayan karısı Dona Isabella ile kızı Dona Manuela'yı tanıştırıyor. Yaprak sigarası sunuyor. Av eti kızara dursun, o konuklarını soru yağmuruna tutuyor. Don Ignacio, Madrid sarayından son dedikoduları ve Avrupa'da yaralar açmakta olan sonu gelmez savaşların son haberlerini işitmeye can atmaktadır. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 102.